Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerimiz, Şam Diyarı'ndan Değerlendirmeler programının 4. bölümünde Musa hocamız ile beraber tekrar karşınızdayız. İnşallah bugün hocamıza gündeme dair merak edilen sorularımız olacak. Rabbimden bu programı ümmete hayırlı ve faydalı kılmasını talep ediyorum. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Kıymetli vaktinizden ayırdığınız için Rabbim ecrinizi versin hocam.
Amin.
Hocam ilk sorum. Malumunuz 2 hafta önce ABD yönetimi İran'da Ali Hamenei'nden sonra en etkili ikinci isim olduğu belirtilen ve İran'ın Orta Doğu politikasının 1 numaralı saha adamı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı El Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda SİHA saldırısıyla öldürdü. Bu olay dünya gündeminde ciddi yer edindi. Hümeyni'nin cenaze merasimine benzedi. İzdihamdan dolayı birçok kişinin öldüğü zaten haberlerde görüldü. Hocam Kasım Süleymani kimdir? Özellikle Kudüs ordusu olarak savaşını daha çok kimlere karşı yürütmüştür? Ve Şiiliği yayma faaliyetleri hakkında neler söylersiniz?
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi bu Kasım Süleymani 1957 yılında Meşhed'de İran'da doğuyor. 20 yaşlarına falan geldiği zaman tabii Muhammed Ali Hamenei'nin dersleriyle büyümüş, derslerinden etkilenmiş bir şahsiyet ve Cumhuriyet muhafızları yani İran devrim muhafızlarına falan katılıyor. Tabii katıldıktan sonra yüksek faaliyetlerde bulunuyor, başarılı şeyler yapıyor. İster istemez tabii Şiaların yanında, hükümetin yanında değer kazanmaya başlıyor ve ona rütbeler falan vermeye başlıyorlar. Tabii Irak-İran savaşı falan olduğu zaman Irak'la kendisi de bir taburun başına falan getiriliyor. Orada işte rütbeler falan veriyorlar ve başarılı şeyler sergiliyor yani o savaşta. Tabii onun o başarısına binaen her seferinde yani yüksek rütbeler veriliyor, daha çok işte devlete yaklaştırılıyor. Ve derken artık Muhammed Ali Hamenei'nin en çok belki güvendiği, en çok kendisine yakın gördüğü bir şahsiyet olunca ona neredeyse yani mutlak yani şeyler, özgürlükler veriyor. Yani çalışma alanında özellikle Şiiliği yayma noktasında yani askeri güçle yayma noktasında işte dünya üzerindeki Şiileri organize etme, onların yani askeri güçlerini oluşturma noktasında bayağı bir faaliyetleri oluyor. Önüne yani imkanlar sunuluyor. Ve buna binaen artık İran'ın neredeyse yani dış işleri bakanından çok daha yüksek mertebede İran'ın dış işlerine yani Süleymani getiriliyor. Özellikle dediğim gibi yani Şiiliğin askeri güçle yani yayılma noktasında yani kuvvetlenmesi noktasında çok büyük imkanlar veriliyor. O yüzden gene de bu şahsiyet yani hem yani İran'da bulunmasıyla beraber bakıyorsunuz Irak'ta, bir bakıyorsunuz Suriye'de, bir bakıyorsunuz Yemen'e gitmiş, bir bakıyorsunuz Lübnan'a gitmiş. Değişik bölgelerde gezmiş ve yani dünyanın değişik bölgelerindeki Şiileri mesela getirip bazı bölgelerde savaştırmış. Çok aktif bir şahsiyet ve kendisi aslen milliyetçi birisi yani İran ulusunun işte yücelmesini isteyen, Şiiliğin kuvvetlenip dünyada yayılmasını isteyen, Fars İmparatorluğu'nun yani Farsların bir daha böyle dünyada hakim olmalarını çokça yani isteyen, arzulayan, çalışan bir şahsiyet. Ve dediğim gibi yani birçok savaşlara katılmış. Hayatı neredeyse yani 40 senesinden belki biraz daha fazlası hep savaşlarda geçmiş. Yani Irak-İran savaşında geçmiş, sonra Afganistan'da bir takım faaliyetleri oluyor. Taliban'ın yıkılma noktasında Şiilere çok büyük destekler sağlıyor. Kendisinin faaliyetleri oluyor. Yani oradaki mücahitlere karşı yani mücadele noktasında biliyorsunuz orada yani Afganistan'da da Şiiler Sünnilere karşı her zaman problem olmuştur. Taliban'ın yıkılmasında çok büyük etkileri olmuştur İran'ın. Oradaki politikasını yürüten şahsiyetlerden birisi de Kasım Süleymani'dir. Irak'ta yine Şiiliğin kuvvetlenmesi, yayılması, güç bulması noktasında Kasım Süleyman'ın çok büyük etkileri var. Hatta yani Amerika'nın hakim olma, yani Irak'ta hakim olma noktasında Kasım Süleyman'ın da şeyi var, etkisi var. Bunu açık bir şekilde İran hükümeti de bunu ifade etmiştir. Ahmedinejad Cumhurbaşkanı iken Rafsanjani bunu yani açık bir şekilde söylediler. Yani İran'ın rolü işte faydası olmamış olsaydı gerek Afganistan'da gerek Irak'ta Amerika başaramazdı. Yani Amerikan hakimiyet kurma, yani hani Sünnileri ezme noktasında, işin doğrusu hani Sünnileri ezme noktasında bunların yani faaliyetleri olmuştur. Yani hedef hani tabii Amerika'yı şey yapalım, güçlendirelim anlamında değil. Fakat Amerika güçlenirse orada yani Sünnileri ezme noktasında, yok etme noktasında bu şekilde yani yardımları olmuş. Çünkü bunu fazilet olarak görüyorlar. Suriye Savaşı başladığı yıllardan beri, yani ilk yıllarından takriben hemen gelip Suriye'ye gelmiş ve buradaki Şiileri, gerek burada gerek dışarıdan getirmiş olduğu Şiileri, Müslümanlara karşı, mücahitlere karşı savaştırmış birisi. Halep'in yıkılmasında, işte Guta, işte Deir ez-Zor, Humus, Hama, birçok mıntıkaların düşmesinde onun gücünün çok büyük etkisi var. Kudüs gücü başına falan getiriliyor. Bu Kudüs gücü işte toplama Şiiler, yani dünyanın değişik yerlerinden toplanmış, İran'dan getirilmiş, Irak'tan getirilmiş, Afganistan'dan getirilmiş, buradakilerden getirilmiş, yani katılmış. Büyük bir kuvvet, yani Şiilerin kuvveti onun başına getiriliyor. Suriye'de yani çok büyük faaliyetleri var. Müslümanları katletme noktasında Müslümanların evlerini yıkma, evlerinden yani tehcir etme, yurtlarından çıkarma noktasında çok büyük etkileri olmuş. Yemen'de faaliyetleri var. Hizbullah'ın güçlenmesi noktasında çok büyük etkileri var. Yani Hizbullah'ın Lübnan'da güçlenmesi, Müslümanları, Sünnileri ezmesi, Yemen'de Husilerin yine mücahitlere karşı savaşması, Husilerin güçlenmesi noktasında yani birçok bölgede bakıyoruz ki bu adam yani bunların altından çıkıyor. Ve Amerika ile aslen siyaseti çok zıt bir siyaset değildi. Yani hatta görüşmelerde bu Irak'a Amerika girdiği zaman bazı noktalarda hani Amerika ile ara bulucu olan işte görüşmelerde bulunan bu şahsiyet. Ama daha sonra tabii İran'la Amerika'nın bazı noktalarda yani menfaatlerinin çakışması, İran'ın daha fazla nüfuz sahibi olması, kuvvetlenmesi noktalarında tabii Amerika bunu sezince, görünce ve bu adam bize karşı tehlikeli bir konuma yavaş yavaş geliyor diye görünce Amerika artık bunu yani ortadan kaldırmayı falan düşündü ve ne yaptı? Irak'ta şey yaptı. Onu o sayılan kişilerle beraber, 7-6 kişiyle beraber, önemli şahsiyetlerle beraber öldürdü. Yani kısacası dediğim gibi yani İran'ın güçlenmesi noktasında, Şiiliğin askeri yönden gelişmesi, yayılması noktasında ve Sünnileri ezme noktasında çok aktif olan bir şahsiyet. Hayatı neredeyse savaşla geçmiş olan çok samimi Şii diyelim. Yani Şiiliği yücelmesini, yani Farsların yücelmesini isteyen bir şahsiyet. Yani.
Allah razı olsun hocam. Kasım evet. Süleymani'nin ölümünden dolayı iki kesim ortaya çıktı. Birinci kesim üzüntü duyanlar oldu. Mesela Hamas'tan, işte Saadet Partisi'nden, Hüdapar'dan ve benzeri kesimlerden şehit diyenler oldu. Hatta Amerika vurduğu için kahraman diyenler oldu. Ve bunun yanında bir de ikinci kesim var hocam. Bunlar da sevinen taraf. Yani ikinci kesim sevinenler oldu. İşte tatlı dağıttılar. Bazıları işte Halep katili diyenler oldu. Ve buna benzer vesaire. Sevilen ve üzülen taraflar hakkında neler söylemek istersiniz hocam?
Evet. Yani böyle bir şahsiyetin Amerika tarafından öldürülmesi tabii üzücü bir olay. Yani Amerika'nın böyle bir şahsiyeti öldürmesi. Niye? Çünkü bizler Amerika düşmanız. Elhamdülillah. Amerika Müslümanların en büyük düşmanı. Müslümanlara çok ciddi zarar veren, özellikle bu son 100 yılda en ciddi zarar veren devletlerden birisi. Ve şu anda neredeyse küfrün başını, dünya üzerinde küfrün başını çeken devletlerden birisi. Yani sadece Kasım Süleymani gibileri değil, yani binlerce yani ehli sünnet aleminden alimleri, komutanları, mücahitleri, önemli şahsiyetleri şehit etmiş. Halklarından, Müslümanların halklarından milyonlarcasını katletmiş. Sadece Müslümanlara yönelik değil, dünya üzerinde birçok milletlerden, yani sırf kendi egemenliği için, hakimiyeti için, menfaati için, inancı için insanları böyle öldürmekten hiç çekinmeyen, milyonlarca insanı, yani bir atom bombası ataraktan mesela, hani Japonya'da bir anda 90 bin kişiyi, ikinci atom bombasıyla misalen belki 140 bin kişiyi bir anda öldürmeden çekinmeyen bir devlet. Tabii o yönüyle, yani hani Amerika'nın böyle büyük bir küfür devletinin, düşman olduğumuz bir devletin hani eliyle öldürülmesi o yönüyle tabii üzücü bir olay yani. Fakat öbür taraftan şunu düşündüğümüz zaman, yani aslen bizim için, Sünni alem için Müslümanların katili olan, Şii inancında, yani Şiiliğin böyle batıl olan inancını yayma noktasında askeri güç kullanan ve bu askeri gücü kullanırken de zalim olan, yani Sünni alemi katlederken kadın, çocuk, yaşlı demeden, özellikle yani kış yıllarında, günlerinde böyle soğuk yerlere sürgün etmesi, yurtlarından çıkarması, ölümlerine, soğuk yerlerde ölümlerine sebebiyet vermesi, evlerinin üzerine yıkılması, katletmesi, kadınlara tecavüz etme, onun işte birlikleri tarafından Sünni, yani bacılarımıza, esir düşen Sünni bacılarımıza tecavüz etme noktasında acımasız bir şahsiyet. Yani hayatı genelde Müslümanlara karşı geçmiş. Müslümanların öldürülmesinde Müslümanlara karşı geçmiş olan bir şahsiyet, tabii ki Sünni alemde onu tanıyan Müslüman Sünniler tabii ki sevinecekler. Allah-u Teala'nın buradaki adaletini Müslümanlar gördüler. Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu zalimlere nasıl ceza verdiğini. Bir zalim eğer ki Allah'a karşı isyan ederse, zulmederse, belki yeri gelir Allah-u Teala başka bir zalimi ona musallat eder ve o şekilde intikam aldığını bizler, yani Allah-u Teala'nın bu kudretini gördük. Buna binaen tabii ki Müslümanların, Sünni Müslümanların sevinmeleri tabiidir. Tatlı dağıtmaları tabiidir. Öbür taraftan bunun için üzülenler ya Şialar olmuştur, onun gibi düşünen Şialar olmuştur. Ya Şiileşmiş olan Sünniler, yani Sünni aslen ismi Sünni fakat normalde itikadı artık Şialar gibi olan, yani Şiileşmiş Sünniler üzülmüşlerdir. Ve hatta bu şahsiyetin kim olduğunu bilmeyen cahil insanlar var. Yani Şiiliğin ne olduğunu bilmeyen, inşallah ona da gireceğiz, Şiilik ne demektir? Bilmeyen kimseler üzüldüler işte şey zannederekten, hani bu adam büyük bir insandı. Demek ki Amerika'yı, İsrail'e büyük bir düşman olan birisiydi. O yüzden öldürdüler. Tabii biz hani kimin öldürdüğü ile ilgili insan, hani kimin öldürdüğü ile değer kazanmaz. İnsanı değerli kılan onun imanıdır. Yani imanı var mı, takvası var mı? Allah katındaki değeri ve Müslümanların gözündeki değeri tabii onun imanıyla ve takvasıyla kıyas edilir. Bir insan müttaki ise, imanı iyi ise, Müslümansa, o kişi tabii sevilir. Allah katında sevilir, Müslümanlar katında sevilir, onun ölümüne üzülür. Ama bu kişi kafir ise ve hatta fasık ise, İsterse en azılı kafirler öldürmüş olsunlar, yani onun için bir değer ifade etmez. Yani bizim için aslen Sünni alem için hani böyle birisinin öldürülmesi, yani şerrinin defedilmesi. Çünkü yani birçok Müslümanın katili, birçok Müslümanın yaralanması, öldürülmesi, yurdundan çıkarılması, Sünnilerin topraklarını yani boşaltıp Şiilerin hakim edilmesi yani noktasında faal olan bir insan. Yani düşünün, en basından hani Suriye'yi ele alalım. Bugün Suriye'de Beşer Esad denen bir azılı bir kafirin hani burada Müslümanları katletmede, küfrünü yaymada, İslam'ı böyle buradan bu topraklardan silme noktasında yani omuz omuza onunla beraber savaşmış birisi. O yüzden mesela şu anda şu yani ölümünden sonra hani haberde çıktı. Bunu belki göreniniz olmuştur. Kendisine şeref madalyası verilmiştir. Yani en yani kutsal gibi böyle en şerefli bir insan olarak hani kimin tarafından görülüyor? Beşar Esed ve ekibi, yani azılı küfürde azılı olan, zulümde azılı olan, din tanımayan bu kesim hani bu kadar seviyorsa, şeref madalyası veriyorsa, bu da gösteriyor ki aslen bu adamın savaşı yani kimin uğrunda, kiminle beraber olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bu insan yani zalimlerin, kafirlerin yanında yer almış, onlarla beraber Müslümanları, mustazaf, mazlum Müslümanları öldürme, yok etme, sindirme noktasında büyük faaliyetler göstermiş. Dolayısıyla tabii ki onun ölümünde hele hele özellikle Suriye halkı yani çok sevinmeleri gerekiyor. Çünkü birçok Müslümanın kanında kendisinin parmağı var. O yüzden elhamdülillah yani Allahu Teala hani zalimlere nasıl hani yakaladığı zaman, azap ettiği zaman yani kudretiyle istediği zaman yeri gelir belki bir kafirin eliyle de cezalandırdığını Allahu Teala'nın kudretini, adaletini burada görüyoruz. Rabbim diğer yani azılı olanlara da işte o onların da günlerini göstersin. Hani özellikle tabii bizim temennimiz mücahitlerin eliyle öldürülsünler, Müslümanların eliyle öldürülsünler. Yani İslam'a, Müslümanlara savaş açmış, küfrün yayılmasında, bid'atlerin yayılmasında aktif yani rol oynayan kimseler dileriz ki cihad ile Müslümanların eliyle öldürülürler. Ama yeri gelir belki Müslümanlar zayıf kalırlar. Allah-u Teala birilerini ne yapar? Musallat eder ve onlar onlardan intikam alır. Yani hani o yönüyle yani Amerika'nın öldürmesi yönüyle üzülürüz. Ama öbür taraftan yani böyle bir şahsiyetin ölümüne de tabii ki hani nasıl Müslümanlar Haccac'ın yani Müslüman katili Haccac'ın ölümünde sevindilerse bu katil insanın da ölümünde de Müslümanların tabii sevinmesi çok tabii bir şeydir.
Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi tarihe bakıldığında Şiilerin Batı veya gayrimüslimler ile savaşmayıp Sünniler ile savaştığını görebiliyoruz. Bu açık bir şey gibi duruyor. Ümmet olarak İran veya Şiiler ile birlik olunabilir mi?
Evet, bu konu kardeşim, Muhammed kardeşim aslen çok geniş bir konu. Yani bu konuyu daha iyi anlamak için tabii Şiiliğin ne demek olduğunu, ne zaman çıktığını, akideleri, geçmişlerini çok iyi tanımak gerekiyor. Ama çok özetle, çok kısa bir şekilde hani bazı noktalara değinirsem mesele biraz daha anlaşılıyor. Yani bu Şiilerle biz bir olabilir miyiz? Niçin tefrika içerisinde yaşıyoruz? Niçin bir savaş içindeyiz hatta yani Sünnilerle Şiiler yani niçin savaşıyorlar? Meseleyi daha iyi anlama açısından öncelikle tabii Şiilerin akidesine bakmamız gerekiyor. Bu Şii fırkası özellikle de yani bizim konuşacağımız şu anda mesela İran'ın yani hakim olduğu yani fırka, İran'da hakim olan fırka, Hümeyni'den tut aşağıya kadar hükümetin hakim olduğu, işte Lübnan'da Hizbullah denen yani aslen Hizbuşşeytan'ın olduğu, Suriye'de, işte Irak'ta, dünyanın birçok yerinde bulunan ve neredeyse sayıları 300 milyondan daha fazla belki olan Rafizi Şiileri, yani Şiilerden Rafizi olan kolunu iyi tanımamız gerekiyor. Bu Rafizi olan kolu, tabii Süleymani onlardan birisi, Hümeyni, işte hükümet erkanı şu anda Hamane ile ahiri bunlardan, Hasan Nasrullah falan bunlardan. Şu anda da Yemen'de Husiler birçoğu artık onlardan etkilenmişler. Onlar da Rafizilikten bayağı bir itikat almışlar. Aslen onlar Zeydidirler. Fakat birçoğu o itikadı almış. Şimdi bu Rafiziler aslen İslam tarihinde yani bu Abdullah bin Sebe denen Yahudi asıllı birisinin Hazreti Osman döneminde kalkıp fitne yapması, Müslümanları işte Hazreti Osman'a karşı kışkırtması yani noktasında aslen oradan gelme bir kök var. İşte Hazreti Ali'yi böyle yüceltme, işte imam görme, işte sahabe-i kiramın haşa Hazreti Ali'nin hakkını yeme konusunda, ona zulmetme noktasında yani bu Abdullah bin Sebe'nin şeyleri var. Yani oradaki yaymış olduğu fitneler var. Şiiler de oradan yavaş yavaş gelişiyorlar, büyüyorlar. Hazreti Ali taraftarları olarak daha sonradan tabii bunlar din olarak çok ayrı neredeyse bir dine sahip oluyorlar. Yani Sünnilerden o kadar çok ayrıla ve itikatlarına o kadar çok şeyler sokuyorlar ki en son artık küfürde olan bir fırka yani küfür fırkası haline geliyorlar. Tabii bunlarla şimdi bu Şiilerle, bu Rafizi olan Şiilerle hani bazı cahillerin gördüğü gibi meselemiz, ihtilafımız fıkhi basit meseleler değil. Yani hani işte onlar abdest alırken ayaklarını yıkamazlar, meshederler. İşte namazda ellerini böyle tutarlar. Namazları birleştirirler. Ezanda işte eşhedü enne aliyen veliyullah şeklinde mesela bir ekleme yaparlar. Hani mesele sadece birkaç böyle basit fıkhi mesele değil. Mesele itikad meselesi, inanç meselesi. Yani bunlar inançta ehli sünnete yani bizim İslam dinine çok ayrı taban tabana yani zıt olan fikirlere sahipler. Ve hatta bunların yani şu anki dini Sünnilerden tamamıyla ayrılma, tamamıyla zıtlaşma, yani her alanda Sünnilerle artık bir yani tefrika içerisindeler. En basitinden mesela iman konusunda geleceğim inşallah, ne gibi böyle hani onları küfre sokan unsurlar var. Nasıl yani itikatta bizden farklı düşünüyorlar. Ama namaz meselesinde, örneğin namazda bize karşı yani ihtilafa, yani zıtlığa girmişlerdir. Namazlar biz 5 vakit kılarken onlar 3 vakit olarak kılıyorlar. Öğleyle ikindi, akşamla yatsıyı sürekli cem ediyorlar. Ezan okunduğu zaman ezanı değiştirmişler. Eşhedü enne aliyyen veliyullah derler. Hayye ala hayrel amel diye ekleme yaparlar. Abdest alırken mesela hani ayaklarını mesela mesh ederler, yıkamazlar. Namazda mesela durdukları zaman işte sürekli ellerini sallarlar. Her namazda işte bir dualar falan okuyarak, işte secdede yok taş falan koyarak, selam verirken ellerini böyle kaldırarak, buna benzer hep zıtlaşma, hep ihtilaf yapma yani konusunda. Oruç meselesinde bakıyorsunuz işte oruçlarını mesela işte güneş batımında değil yıldızların çıkımında yani iftar etmeleri. Hani muhalefet olsun da ne olursa olsun biraz daha geç mesela şey yapmaları, iftar etmeleri. Zekat konusunda mesela 1/40 biz normal hani malların zekatını verirken onlar humus diye bir şey var yani 1/5 mollalara, işte ehli beyte vesaire. Yani özellikle mullalarına yani o parayı vermeleri hani zekat olarak. Zekatta böyle bir yani ihtilafa girmişler. Ve birçok alanda, ibadetin birçok alanında hep böyle Sünnilere karşı böyle muhalefet yönünü seçmişlerdir. İtikad meselesinde hani bizim dediğimiz özellikle yani önemli olan yer itikad meselesi. Bakıyoruz ki itikatta çok çok yani İslam'dan ayrılan noktaları var. Önemli yani ayrılan noktaları var bizim itikadımızla. Ne gibi? Mesela Kur'an-ı Kerim bizim için en yani Allahu Teala'nın bize indirdiği kutsal kitap. Ve biz şuna iman ediyoruz ki bir harfi dahi değiştirilmiş değildir, haşa. Allahu Teala tarafından korunmuştur. Kur'an-ı Kerim korunaklı olan bir kitaptır. Allah'ın kitabıdır. Fakat Şiilerdeki olan inanç, haşa, Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğuna inanırlar. Onların intikatlarında var olan bir şey. Hani belki bazıları derler ki hayır böyle bir şey yok. İran'da bizim Kur'anlar gibi var. Bunları okuyorlar ama tabii biz şeye inmemiz lazım. Yani bunların büyük imamlarının yazmış olduğu kitaplara inmemiz lazım. Mesela El-Kafi kitabında onların en büyük kitabı, yani aynen bizde nasıl Buhari hadis alanında en kuvvetli bir hadis kitabı ise, onlarda da El-Kafi Küleyni'nin, onlarda en muteber bir kitap. Orada ve birçok böyle muteber olan kitaplarında şunu kaydetmişlerdir büyük imamları, işte bu Kur'an-ı Kerim haşa tahrif olmuştur. Ve aslen bu Kur'an'ın 3 katıdır. Yani bizim gerçek Kur'an'ımız bu Kur'an'ın 3 katıdır. Fakat şu anda hani ihtilaf çıkmasın, Sünni alemle fitne sebebiyeti olmasın. O gerçek Kur'an-ı Kerim gizli tutulmuştur. Hazreti Ali'nin yanında, Hazreti Fatıma'nın yanında gizli tutulmuştur. Ve son olarak kıyamete yakın hani İmam Mehdi 12. imam, onlarda inancında çıkacak olan. Hani şu anda yaşıyor, gizli duruyor. İmam Mehdi geldiği zaman gerçek Kur'an-ı Kerim'i getirecektir. Ve o Kur'an-ı Kerim onlarda yani bu bizim Kur'an'ımızın 3 katıdır şeklinde yani inanırlar. Hatta yani belki bazıları buna inanmazlar. Yani Şiilerden bazıları belki bunu inkar ederler. İnkar ettikleri zaman ya takiyeden dolayı inkar ederler. Takiye çünkü onlarda çok önemli. Hatta onlarda takiye yapmayanın dini yoktur şeklinde. Öyle inanırlar. Yani ya takiye yaparlar. Derler ki hayır böyle bir şey yok. Ve hatta takiye yapmasalar da, böyle inanmasalar da Kur'an-ı Kerim tahrif olmuş olan büyük imamlarını böyle şey yaparlar. Yine severler, sayarlar. Onların mesela bu sözlerine batıl demezler. Onlardan beraat etmezler. Bu da gösteriyor ki yani genel anlamda o zaman ya böyle bir itikadı kabul ediyorlar ve da böyle savunan alimleri de severler, sayarlar, kendi imamları olarak görürler. Yani Kur'an-ı Kerim'in haşa tahrif olduğuna inanırlar ki bu küfürdür. İnne nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Zikri indiren biziz, onu koruyacak olan biziz diyor Allah-u Teala. Yani haşa bir kelimesinin dahi tahrif olduğuna inanmak küfürdür. Ya da manasını mesela tahrif ederler. Bu onlarda çok yaygın. Örnek görün mesela yani birçok ayette bu tahrifi yaparlar. Mesela Amme suresinde işte Estaizu billah amme yetesaelun anin nebe'il azim. O büyük haberi sana sorarlar. Tabii bize göre yani daha doğrusu müfessirlerin cumhuruna göre o büyük haber nedir? Kıyamettir. Yani o kıyameti sana sorarlar şeklinde biz böyle öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashabından böyle öğrendik. Fakat onlar bunu nasıl yorumluyorlar? اَمَّ يَتَسَأَلُونَ عَنِ النَّبَيْ الْعَظِيمِ O nebe azim büyük olan haber Ali'nin vilayetidir. Yani Ali radıyallahu anhu ve ehli beytin vilayeti. Velayet yani onların imam olması, hakim olması, işte büyük yani şahsiyet olması noktasında velayet var bunlarda. Hani velayet noktasında onu sorarlar, o büyük haberi sorarlar. Bu ve buna benzer. Yani birçok ayette bakıyorsunuz manalarını hep tefsir ederler. Yanlış olarak tefsir ederler. Tahrif ederler. Bu da tabii çok tehlikeli ve küfre kadar götüren bir amel. Men fessara'l Kur'ana bi ra'yi fakat kefer. İşte kim Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre tefsir ederse o küfre girmiştir diyor Aleyhissalatu vesselam. O kema kale Aleyhissalatu vesselam. Yani kafasına göre haşa kendi bid'atine göre yani tahrif etmesi, değiştirmesi küfre kadar götüren bir olay, basit bir olay değil. Sonra şuna inanırlar yani Kur'an-ı Kerim aslen derler yani inişi bitmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Cibril aleyhisselam 6 ay daha Fatıma radıyallahu anh'a Kur'an-ı Kerim getirmiştir. O yüzden mesela El-Kafi kitabında 1. cildinde geçiyor. Onların en hadis, sahih hadis kitaplarında Ebu Abdillah yani Hüseyin radıyallahu anh'u kastediyorlar. Diyor ki işte şu anda sizin ona soruyorlar diyorlar ki yani bu Kur'an-ı Kerim'in hani yani eksik olduğunu söyleyenler var. Bu doğru mudur diye sordukları zaman diyor ki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz var diyor Fatıma'ya benim anneme gelen. O Kur'an-ı Kerim vardır ki o şu anda sizin elinizde bulunan Kur'an-ı Kerim'in 3 katı daha fazladır. Ve hatta vallahi bir harfi dahi sizin elinizdeki var olan harfe Kur'an'a benzemez diyor. Böyle rivayet getirler haşa Hazreti Hüseyin hakkında iftira atıyorlar. Dolayısıyla onların inanç yani inandıkları Kur'an-ı Kerim'de haşa 3 katı bizim Kur'an'ımızın 3 katı olan Kur'an'da tabii şu anda gizli tutuluyor dediğim gibi öyle inanıyorlar. İmam Mehdi getirecek. Onda mesela Vilayet suresi vardır. İşte Hazreti Ali'nin imamların velayetini anlatan sure olduğuna mesela inanırlar. İşte münafıkların tek tek isimlerinin yazıldığı o Kur'an-ı Kerim'de. Haşa başta Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ebu Hureyre, Ayşe, Hafsa ile ahiri yani haşa sahabelerin isimlerinin teker teker yazıldığını fakat bu Kur'an-ı Kerim'de sahabelerin haşa gizli tutup işte tahrif ettiklerini falan inanıyorlar ki bu yani küfrü gerektiren bir yani itikad. Bununla yani başka noktada 12 imama mesela hani masum gözüyle bakmalar. Yani bunlar masumdurlar. Haşa hata yapmazlar. Bunlar peygamberlerden daha üstün mertebededirler. Bunu yani büyük kitaplarında, esas olan kitaplarında bunu bol bol görebiliyoruz. Ve Hümeyni de mesela buna da değinmiştir. El-Hukum el-İslamiye diye bir kitabında. Diyor ki bizim imamlarımızın öyle yüksek mertebeleri vardır ki o mertebelerine ne melek-i mukarrab ne de nebi-i mursel ulaşamaz diyor. O yüksek mertebelerine ne gönderilmiş bir melek, ne gönderilmiş bir peygamber ne de Allah'a yaklaştırılmış bir melek böyle bir makama ulaşamaz diyor. Yani öyle 12 imamın işte Ehl-i Beyt'ten gelen bu imamların masum olduğuna, kesinlikle hata yapmayacaklarına, bunların haşa gaybı bildiklerine, bunların işte kainatta tasarruf ettiklerine, kıyamet gününde insanları işte hesaba çekecek olan kişilerin bu imamlar olduğuna, işte Hazreti Ali dilediğini cennete, dilediğini cehenneme işte atacağına gibi yani buna benzer küfür yani içeren böyle itikatları var imamlar konusunda. Yani çok aşırı bir mertebeye getirmişler ilah mertebesine. Haşa bunlar gaybı bilirler, kainattaki bütün zerrelerde tasarruf sahibidirler. Hiçbir şey onlara gizli kalmaz. Ahirette işte tasarrufları olur diye haşa böyle küfre götüren çok ciddi yani tehlikeli inançları var. Bunun gibi mesela imamlardan medet isteme, bazı ibadetleri onlara yönlendirme noktasında şirkleri var. Yani kabirlerinin etrafında tavaf etme, onlara secde etme, onlardan şifa isteme, çocuk isteme, yardımlarına yani çağırma gibi bu noktada şirkleri var. Sahabe-i kiramı tekfir etme noktasında küfre girdikleri nokta var ki yani onların inancına göre haşa sahabeden birkaç kişi müstesna hepsi mürted olmuşlardır. hilafeti, imameti yani direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ebu Bekir'e hani vermeleriyle, Hazreti Ali'ye vermemeleriyle işte küfre girmişlerdir, irtidat etmişlerdir, hainlik yapmışlardır diye. O şekilde itikad ediyorlar ki, halbuki bizim inancımıza göre sahabe-i kiram cennetle müjdelenmiş. Gerek Kur'an'da gerek sünnette gelen deliller var. Yani cennetle müjdelenmiş olan sahabeleri haşa tekfir ederler. Onlara lanet okurlar haşa. Yani bizim bizde çok yüce olan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ayşe, radıyallahu anh, Talha, Zübeyir yani cennetle müjdelenmiş olan şahsiyetlere haşa lanet etmeleri, onlara yani beddua okumaları, bunlara yani kötü şekilde sövmeleri bunların itikadında, dinlerinde var olan bir şey. Bede inancı vardır ki yani Allah-u Teala daha sonra bazı şeyleri haşa görür, bazı hakikatleri ona göre mesela yani şey yapar, değişikliğe gider diye haşa böyle bir inançları var. Ya bu ve buna benzer yani ciddi noktalarda küfre götüren inançları var. İşte böyle bir fırka ve Müslümanları aslen Müslüman görmeyen yani ehli sünneti Müslüman görmeyen ehli sünneti ve cemaati öldürme noktasında yani Yahudi ve Hristiyanlardan daha tehlikeli gören, onları öldürme noktasında daha faziletli gören kimselerle yani karşı nasıl biz bir olacağız? Yani bize karşı düşman olan, bizi tekfir eden, itikatlarında tamamıyla bizden ayrı olan ve tarih boyunca sürekli Müslümanlara karşı savaşmış olan bir fırkayla biz tabii ki yani bir olamayız yani. Onları benimseyemeyiz yani.
Hocam söylediklerinize binaen İran'ın yani Şiilerin gerçek yüzünü bilmeyen, tanımayan Müslümanlara neler söylersiniz hocam?
Muhammed kardeşim dediğim gibi yani Şiaların tarihine iyi bakmak gerekiyor. Yani maalesef Şiileri tanımayan ve bu noktada onlara dost gözüyle bakan, onlara güvenen, onları seven yani kardeş olmalıyız, Amerika'ya karşı bir olmalıyız. Bırakın bu kavgaları, siz kafirleri sevindiriyorsunuz şeklinde yani diyen kimselere yani şunu bilmemiz, yani şunu söylememiz gerekiyor. Bu kavgayı başlatan, bu düşmanlığı yapan, ehli sünnetten ayrılan, dinlerini tahrif eden, Müslümanları katleden biz değiliz, onlardır. Dolayısıyla bu insanlara karşı biz nasıl kardeş olalım, nasıl birlik olalım, nasıl yani göz yumalım onların küfürlerine, bid'atlerine, tahrifatlarına, zulümlerine nasıl göz yumalım? Yani Şiilerin tarih boyunca yapmış oldukları yani zulümleri bir gözden geçirelim. Birincisi kardeşim yani şunu görüyoruz ki tarihi incelediğimiz zaman Şiiler takriben hiçbir küfür kuvvetiyle savaşmamış tarih boyunca. Yani hangi Şiiler mesela Amerika'yla, Rusya'yla, İsrail'le işte ne bileyim dünya küfrüyle şurada şöyle uzun yıllar savaşmışlar. Müslümanların işte liderliğini yapmışlar. Bu noktada Müslümanlara destekçi olmuşlar. Bu noktada ciddi bir şey göremiyoruz yani. Belki Filistin'de bazı kesime yardımcı oluyorlar. Onlar da Şiileştirme politikası için yapıyorlar İsrail'e karşı. Yoksa ciddi yani İsrail'e karşı bir şeyleri yok, savaşları yok. Amerika'ya karşı savaşları yok. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman Rumlara karşı, diğer küfür kuvvetlerine karşı Şiilerin bir savaşını falan göremiyoruz. Tarih boyunca savaşları her zaman ehli sünnete karşı, Müslümanlara karşı, Müslümanların yani arkalarından vurma, onlara zehirli hançer olma noktasında çok ciddi aktif yönleri olmuş. Mesela tarihte şeye baktığımız zaman hani Hazreti Ömer'i yani şehit eden o mecusi, o yani küfrün hamisi olan yani küfrü böyle hakim etmek isteyen Hazreti Ömer gibi bir şahsiyeti şehit eden Ebu Lu'la denen mecusi düşün şu anda İran'da makamı var. O makam böyle işte süslenmiş. Millet onu orayı ziyaret ediyor. Hatta o makama Baba Şuca makamı olarak isimlendirmişler. Yani cesur bir baba şeklinde. İşte kabrine gidip sürünenler, işte tebrik olunanlar yani teberrük yapmak için işte gidip sürünenler, öpenler, tavaf edenler bilmem ne yapanlar. Şu anda İran'da mevcut düşün yani makamı var ve o hani böyle bir küfrün şeyini yani ileri gelen şahsiyetini böyle sevmeleri, yüceltmeleri sırf Hazreti Ömer'i şehit ettiğinden dolayı yüceltmeleri gösteriyor ki bunlar gerçekten Sünnilere karşı düşman olan insanlar. Tatarların İslam alemine girmesi, işte Irak'ta, İran'da, işte Suriye'de, Halep'te, Şam'da birçok yerde Müslüman kanı dökmelerinde, öldürmelerinde etkileri olmuş birisi. Yani yardımları olmuş birisi. Hatta o zaman El-Mustasim adındaki olan halife, yani Abbasi halifesi Irak'ta öldürüldüğü zaman onun veziri İbnü'l-Alkami denen aslen Şii olan fakat Şiiliğini takiye yoluyla gizleyen bir şahsiyet. Ve Tatarların İslam alemine saldırma noktasında çok büyük yardım olmuştur. Yani gerek Müslümanların sırlarını onlara aktarma, onları bilgilendirme, gerek devletin içindeki orduyu zayıflatma, sayılarını düşürme, içinde çok büyük fitneler çıkararak maaşlarını vermeyerek ilahiri. Yani orduyu zayıflatma noktasında büyük, yani faal yönleri olmuş. Sırf hani Müslümanlar zayıflasınlar ve Tatarlar gelip istila etsinler. Hatta Hümeyni zındığı, yani bu şahsiyeti övmüştür yani kitaplarında. İşte İslam'a ve Müslümanlara çok ciddi faydaları olmuş olan, yani çok değerli bir şahsiyet olarak onu o şekilde tanıtıyor. Tatarların yani Müslümanları katletme noktalarında çok ciddi yardımları olmuş. Onlarla anlaşmaya girmeleri, işte Müslümanlar karşı bilgi vermeleri, yol açmaları, destekçi olmaları. Bunun gibi yine Haçlı seferlerinde, yani Hristiyanların İslam alemine gelip, İslam alemini işgal edip Müslümanları katletme noktasında yine Şiilerin yardımı olmuştur. Alevilerin yine yardımı olmuştur. Dürzilerin yardımı olmuştur. Aleviler de biliyorsun yani Şiilerden kopma bir grup. Ve şu anda da yani gerek Esad gibi bir kafirin, bir azılı bir tağutun belki milyonları bulmuş yani. Hani Müslümanları katleden, yaralayan, yurtlarından çıkaran böyle bir şahsiyeti yine güçlendirme, ayakta tutma noktasındaki yani desteklerini gördüğümüz zaman, yine bunun gibi Yemen'de, işte Lübnan'da, Afganistan'da, diğer bölgelerde, hani Irak'ta Müslümanlara karşı böyle acımasız olmaları, Müslümanları katletme, katleden kafirlere destekçi olma, onlara bilgi verme noktasındaki yani o şeylerini, siyasetlerini gördükten sonra, itikatlarını bildikten sonra nasıl oluyor da işte hani bunlarla biz kardeş olmalıyız, birlik olmalıyız, işte bu ihtilafları kenara bırakmalıyız diye böyle bir şey söylüyorlar. Yani haşa sahabe-i kirama lanet okuyan, bizim yani dinimizi böyle esas almayan, bizim kanımızı, malımızı helal gören bir insan biz nasıl kardeş diye bağrımıza basacağız? İşte ona fırsat vereceğiz, haşa Şiiliği yaysın. Haşa yani onları kardeş olarak görenler, dediğim gibi ya onların inancını benimsiyorlar, istiyorlar ki haşa Anadolu topraklarında da Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e lanet okunsun. Aynen yani İran'da haşa lanet okunduğu gibi. Oralarda da Şiilik yayılsın, oralarda da bu küfür inançları yayılsın. Veyahut da gerçekten onları tanımamış çok saf bir insan. Yani böyle insanlara şunu söyleyeyim, yani siz Sünniyseniz dönün Sünniliğinizi öğrenin yani. Esas kitaplardan yani öğrenin, hadis kitaplarından öğrenin, ehli sünnetin büyük imamlarından öğrenin, Kur'an-ı Kerim ve sünnetten yani kaynaklı olarak. Yani dönün inancınızı öğrenin, ondan sonra Şiiliğin ne anlama geldiğini çok iyi bir şekilde öğrenin ki farkı görebilirsiniz. Yani nasıl din olarak aslında ayrıldıklarını, onların Müslümanlar ne kadar düşman olduklarını, bunu öğrenin ki ta ki dininiz gitmesin, Allah korusun. Zamanla yani bunları böyle dost edinerek, onların böyle Şiiliği yayma noktasında yani onlara yani imkan vererek, göz yumarak, yani hak bir dinin, Müslümanların yani yok olma noktasında yani böyle bir şeyde sizin göz yumanız olmasın, sizin bir faaliyetiniz olmasın. Batıl olan inançların yayılmasında sizin faaliyetiniz olmasın. Maalesef böyle tip insanlar sebebiyle bak İran'da mesela çok ciddi bir şekilde Şiilik yayılmış. Aslında İran eskiden, eski tarihine baktığımız zaman Ehl-i Sünnet'in devleti olan bir devlet. Yani Müslümanlara ait, Sünnilerin yaşadığı. Birçok alimin oradan yetiştiği, mesela İmam Müslim'in o topraklardan çıktığı, İmam Gazali'nin o topraklardan, Fahreddin Razi, yani birçok, yani Tirmizi o topraklardan çıkmış. Ebu Davud, yani bazı muhaddisler var ki o Horasan bölgesinden, İran topraklarından, o taraflardan çıkmışlar. Sünnilerin aslında elindeymiş. Daha sonra Şiiliği yaya yaya yaya yaya işte İran Şii bir devlet oluyor. Ve şu anda da yani hani baskılarla ona rağmen yine yani İran'ın üçte biri Sünnidir. Düşünün, üçte biri Sünnidir. İran'da neredeyse yani Tahran'da 20 milyon insan yaşıyor. Bu kadar büyük olan bir şehirde bir tane dahi Ehl-i Sünnet'in bir camisi yok. Yani onlar Ehl-i Sünnet'e kesinlikle tahammül edemezken, bir tane dahi camiye yani izin vermezken nasıl oluyor da işte bunları kardeş görelim, onlara imkan verelim, işte alkışlayalım, işte göz yumalım, kardeşçe olalım falan. Yani iyi tanımak gerekiyor. Bugün Irak'ta Şii'yi nasıl yaydılar? Yani Sünnileri katlederek, mahallelerinden, topraklarından çıkararak bu şekilde Irak'ı şey yaptılar, Sünnilerden boşalttılar, kendileri hakim oldular. Basra mesela Sünnilerin şeyiydi, kalesiydi, şu anda Şiaların kalesi olmuş. Ve birçok yer yani o şekilde eskiden Ehl-i Sünnet iken Şiileştiler. Şu anda Suriye'de de mesela bu Beşşar Esad döneminde Şiiliği çok yaydılar. Elhamdülillah bu mübarek cihat başlamasıyla elhamdülillah bunların faaliyeti yani bazı mıntıkalarda durdu. Yoksa bu mıntıkalarda İdlib'de bile onların Hüseynileri var yani. Yoksa aslen burada Şii yok. Ama yani Şiileştirme politikasıyla burada Şiiliği yaydılar. Sudan'da, Hindistan'da, birçok yerde. Yani bunların hani Müslümanlarla bir kardeş olalım, Sünniler bizim kardeşimizdir, Amerika'ya bir olan böyle bir davaları yok. Onların davaları Şiilik dinini hakim kılmak, karşı duran Ehl-i Sünnet'i katletmek, yeri geldiği zaman da en azılı kafirlerle de el tokalaşmak, yani onlarla hatta anlaşmalara girmek, Müslümanlara karşı yardımcı olmak. Yani İslam tarihine baktığımız zaman kanlı eylemlerinde parmakları var, Müslümanlara haince yani sırtlarından hançer olma noktasında çok büyük faaliyetleri var. Suriye ve Lübnan, Yemen, Irak yani ve Afganistan'da yaptıkları şeye bir bakalım yani buradaki yani kafirlerle beraber olup Müslümanları katletme noktasında siyasetleri görelim. Hani bunlara hepsini görmemezlikten gelmek aynen yani kusura bakmasınlar hani deve kuşu derler yani kendisini saklamak için kafasını kuma sokar, çukura sokar. Kendini gizlediğini zanneder. Ya bunlar da maalesef gözlerini kapatmışlar, kalplerini kapatmışlar. Hakkı görmek istemiyorlar. Allah için yani hakkı görsünler yani. Benim nasihatim yani araştırsınlar. Rabbim onları hakkı göstersin. Hakka tabi olmayı nasip
Amin.
eylesin.
Hocam, vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden ve nasihatlerden dolayı Allah razı olsun. Çok teşekkür
Amin.
ederiz.
İnşallah.
Rabbim sizi ve malı ile, canı ile cihad eden, mücadele eden tüm Müslümanları muhafaza etsin. Bizleri de sözü dinleyen ve sözün en güzeline tabi olan kullarından eylesin. Değerli kardeşlerimiz, programımızın sonuna geldik inşallah. 2 hafta sonra Cuma günü tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.